Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Düşünce Günlüğü programıyla karşınızdayız. Ben Deniz Alican, her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ ol, teşekkür ederim.
Değerli dostlarımız, bugün iki konuyu konuşacağız, müzakere edeceğiz hocamızla. Ki bu konuları Ergün hocamız Star Gazetesi'nde yazdı, çarşamba ve cumartesi günleri. Hocam ben cumartesi yazdığınız konuyla başlamak istiyorum. Siz birkaç haftadır biz aileyi konuştuk.
Evet.
2025 aile yılı olması hasebiyle nasıl bir aile politikası geliştirilmeli? Bunlara birkaç programımızda yer verdik. Neler yapılabilir? Bunlara yer verdik. Siz de yine son iki haftadır aileyi merkeze alan, ailedeki tipolojileri de merkeze alan yazılar yazdınız. Bunlardan birisi Aile, Aşk ve Züppe adını taşıyordu. İlginç bir konu. Nasıl aileye bağladık bu konuyu? Birazdan evet, açacağız. Yine ikincisi de kadın evde de çalışandır. Özellikle kadın istihdamına yönelik bakanlık düzeyinde, Çalışma Bakanlığı düzeyinde bir takım açıklamalar, istatistikler verildi geçtiğimiz günlerde. Sanki kadının çalışması dışarıdaki çalışma mekanlarıyla bir sayılmaya başlandı. Evdeki sahyu gayreti, aileye harcadığı zaman, çocuklara harcadığı zaman, bizzat hanenin düzenlenmesi ne harcadığı zaman işten sayılmıyor. Bunu zaman zaman burada biz eleştirdik. Siz de kadın evde de çalışandır diye bir yazı kaleme aldınız. Evde çalışmak ne? Evde çalışmanın rolü ne? Aileye katkısı ne? Kadın dışarıya çıkınca daha mı makbul bir çalışan oluyor? Evdeki çalışma niye çalışmadan sayılmıyor?
Niye makbul?
Niye makbul sayılmıyor?
Değil.
Evet, bunu konuşmuş olacağız.
Neden bunu kaybetti?
Evet. Hocam siz tip önemli diyorsunuz. Yani tipoloji önemli.
Evet.
Toplumların aktörleri onlar diyorsunuz. İdeal kişiler bu tipler. Bazen de hani bu tipler negatif figürler evet, oluyor. Roman da bir kurmaca ama en nihayetinde toplumsal hayattaki gerçek iz düşüm olan tiplerden neşet ediyor, yararlanılıyor. Hayatı bunlarla anlatıyor romanlar. Evet. Bu tiplerden birisi de özellikle bu romanlarda bu züppe tiplerdi. Biz birçok romanda bunu gördük. İşte Halit Ziya Uşaklıgil'in Aşk-ı Memnu romanında Behlül var. Böyle bir züppe tip var. Evet. Yine Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Kiralık Konağı'nda Servet var. Değil mi var hocam? Böyle
evet,
bir tip.
Evet.
Mesela Ahmet Mithat Efendi'nin Tanzimat'tan sonraki romanlarında görüyoruz hocam böyle züppe tipleri. Züppeyi de hani maddi zenginliğine bağlı olarak hayat karşısındaki kayıtsız tutumu, lükse düşkünlüğü, ondan sonra hani bir değerlerden uzaklaşmasını, sadece zevke dayalı bir hayatı tercih etmesi yönüyle
hani bir
züppe
şarkı var
diyoruz.
Ya bir elimde cımbız bir elimde ayna,
umurumda mı
bu
dünya? Evet.
Bunu hayat felsefesi kabul eden kişi
evet,
bir açıdan.
Evet. Aslında romanlara nasıl girdi hocam? Batılılaşma çabalarının aslında sosyal hayatımıza hediye ettiği bir tip.
Evet.
Züppe tipi. Batılılaşma karşısında yozlaşarak batılılaşmayı yani birebir taklit etmenin ortaya çıkardığı bir tipoloji aslında bu züppe tipi. Bakıyoruz işte Ahmet Mithat Efendi'nin Felatun Bey ve Rakım Efendisi'ndeki Felatun Bey yine böyle bir züppe tipi gösteriyor. İşte Recaizade Ekrem'in Araba Sevdası'nda yine böyle bir tiple karşı karşıya. Bihruz, oradaki züppe
Bihruz.
Tip de Bihruz.
Evet.
Yine hani böyle hatta bunların böyle kadın versiyonları da var hocam.
Evet.
Yine Ahmet Mithat Efendi'nin Turfan'da mı yoksa Turfa mı romanında da Sabiha Hanım var. Böyle bir
ediyor.
tip. Hatta zaman zaman böyle şeyler de o romanlarda geçiyor. İşte diyor bir Mihriban Hanım var mesela başka bir romanda. başka kızlar gibi oya yapmasını bilmiyor. Zira diyor alafrangada oya yoktur diye. Mesela Ahmet Mithat Efendi böyle tasvir ediyor. Yani ev işlerinden uzaklaşıyor kızlar. Erkeklerin çok maddi bir şeyi yok. Gelecek kaygısı yok.
Yok.
Para kazanma
konak
dertleri yok.
Konak aristokrasisinden geliyorlar.
Konak aristokrasisinden geliyorlar.
Ondan sonra
kalem erbabı yani bürokraside çalışıyorlar.
Bürokraside çalışıyorlar erkekler.
Hocam. Evet.
Gece hayatları yaygın.
Yaygın.
Ondan sonra kadınlarla erkekler bir araya gelip parti düzenliyorlar.
Evet.
Geç saatlere kadar.
Evet.
Mahremiyet ilişkileri tarumar olmuş durumda.
Evet.
Modern eğlence biçimlerine yönelme var. Yönelim.
Şimdi hocam siz asıl
kumar oynuyorlar
kumar
bu erkekler.
Oynuyorlar. Doğru.
Evet.
Yabancı dili öğrenmeye hevesliler.
Hevesliler.
Hatta
ama yabancı dili de tam bilmezler.
Bilmiyorlar ama
tam modern de değiller aslında.
Değiller. Evet.
Ama modernliğe çok öykünüyorlar.
Öykünüyorlar. Arafta kalmış tipler.
Arafta kalmış tipler.
Hocam siz aslında asıl burada şunu vurguluyorsunuz. Evet bunlar roman tipleriydi. Kurmaca tiplerdi. Fakat toplumsal hayatın bir yansımasıydı ki aslında eleştiriyorlar bu yazarlar.
Tabii.
Değil mi hocam? Zaman, yani Kiralık Konak'ta da
aynen öyle.
Halit Ziya Uşaklıgil de aslında eleştiriyor. Şimdi bugün baktığımız zaman hocam o dönemde çok öteki bir tip aslında bu tip.
Yani biraz
özenilesi bir tip değil.
Ali bir önce onu konuşmamız
evet
lazım belki. Yani bu Kiralık Konak'ta
evet
Yakup Kadri bunu niye yazdı? 1920'lere doğru
evet.
1919 yılında yazıyor. Osmanlı son dönem modernleşmesinde ailenin aslında yaşadığı dönüşümü anlatıyor. Yani
evet.
İstanbul'da bir konak var, büyük bir aile yaşıyor. Bir üç nesil beraber yaşıyor. Onun başında bir dede var, Osmanlı erkeği.
Evet.
Paşa, ondan sonra geliri iyi, çevresi iyi. Torununu çok seviyor. O torununun da iyi olmasını istiyor. Kendi damadı var, çok lakayt bir adam, çalışmayan bir adam. Ama o torunuyla biraz daha şey oluyor. Yani hani torun bizde çok sevilen bir şey,
evet,
bize anlam veren bir şey. O dede için de öyle. Fakat kız yetiştikçe o işte servet dediğimiz süpeti tipin avına yakalanmaya başlıyor. O da Paris'e gitmek istiyor, gezmek dolaşmak istiyor.
Evet.
Avrupalılar gibi giyinmek istiyor, eğlenmek istiyor. Dolayısıyla Kiralık Konak denilen o aile konağı yani konak ailesi de o konak ailesi bir arada tutan bir takım değerlerdir.
Evet.
Aileyi bir arada tutan değerlerdir.
Evet.
İşte emek, üretmek, çalışmak, mahremiyet ilişkisinin olması, büyük ve küçüğün bilinmesi, saygı ve sevgi ilişkisinin korunması. Fakat bu modernleşme bu aile yapılarına menfi fikirleriyle o kadar tesir ediyor ki onlara yani Karadeniz dalgaları gibi adeta çarpıyor.
Evet.
Ve bu aileleri etkiliyor ve bu aileler değerler açısından gittikçe önemini kaybediyorlar.
Evet.
Yani büyük küçük saygısı gidiyor, mahremiyet ilişkisi gidiyor. Eğlenceler tümüyle Avrupalılaşıyor, Batılılaşıyor. O mesela araba sevdasında da aynı şey var.
Evet.
Yani bir arabaya sevdalanıyor adam.
Evet.
Ve o arabayı özel Avrupa'dan getirmeye çalışıyor. İşte efendim kalemiyeden çalışıyor ama yarı buçuk Fransızca biliyor.
Evet, evet.
Avrupa avratları diye tahayyül ettiği kişi işte sarı kadınlar falan.
Evet.
Aşık olduğu sarı kadın da kötü kadın çıkıyor mesela.
Evet, evet.
Yani böyle bir şey var bakın. Sevgi, evlilik, torun, dede, baba, çalışmak bunlar üzerinde duruluyor. Ve diğeri de aşk-ı memnu.
Evet.
Bahsettiğimiz üzerinde durdun. Orada da yine bir aile var.
Behlül var bu sefer.
Behlül var erkek olarak.
Evet.
Behlül'ün yani Behlül'le o aileyi adeta fesada uğratan bir kadın var ismini.
Bihter.
Bihter var. Bihter de aslında zübbe bir kadın.
O da zengin koca peşinde.
O da zengin koca peşinde ve zengin koca için niye zengin koca peşinde? Çünkü emek vermeden, çalışmadan, kendi kanıtlamadan hemen lüks elbiselere kavuşacak. Hemen efendim lüks hayata kavuşacak. Hemen işte kendi tahayyülünde çok yücelttiği yerleri gezecek, görecek. Bunlara bayılıyor. Bunun en kesirme yolu da hemen zengin bir koca bulmak. zengin bir kocayı bulurken orada o kocanın işte diyelim yeğeni Behlül var. Sonra bu Behlül'le gayrimeşru ilişkilere yöneliyor. Kiralık konakta da gayrimeşru evet. ilişkiler yaygınlaşmıştı. Oysa Osmanlı ailesinde ilişki, gayrimeşru ilişki ailede olmaz. Aile dışında diyelim başka dost hayatı, metres vesaire gibi oluyor. Ama normal bir kız ailesi veya normal bir ailede böyle bir şeyler yaşanmaz. Ancak evlenince cinsel ilişki meşru olabiliyor. Bu romanlarda hem evlilik, hem cinsellik, hem aşk, bunların züppelikle nasıl tarif edildiğini aslında görüyoruz. Bir züppe tip üzerinden giderek bu tarifatı anlatıyorlar. Türk ailesi modernleşirken modernliğin getirdiği züppe tiplerin etkisiyle kan kaybediyor.
Evet.
Çok enteresan bir şey biliyorsunuz. Mavi ve evet, mavi hocam. Ve siyah.
Evet.
Şimdi bu romancımız da önemli bir romancımız.
Evet.
Yani ilk modern anlamda romanı yazan ve birçok romancının yetişmesine de öncelik eden bir şahsiyet.
Evet.
Bu romanı yazdığı dönemden sonra da günümüzde bu yeniden dizi film olarak uyarlandı ve Türkiye'de çok büyük bir yankı uyandırdı. O enteresan bir şey. Normalde diyelim Behlül sevilen züppe bir adam.
Bu hocam ama Halit Ziya Uşaklıgil'in Behlül'ün olduğu roman evet. Aşk-ı Memnu.
Evet Aşk-ı Memnu pardon.
Mahi ve Siyah da Halit Ziya Uşaklıgil'in.
Başka bir roman.
Evet bizim. Başka bir roman. Evet.
Aşk-ı Memnu.
Evet.
Şimdi bu roman günümüze uyarlandı. Hem Behlül hem Bihter ikisi aslında züppe tipler, ikisi evet. aileyi fesada uğratan bozan evet. tipler, ikisi gayrimeşru ilişkiler içinde olan tipler. Ama bunlar ilgi topladı toplumda. Topluma karşılık buldu.
Yani sempati ve uyandırdı.
Sempati uyandırdı. Yani bu
yazıldığı dönemde belki aile değerlerini konumlandırmak için ötekileştirilen tiplerdi.
Öteki olan tiplerdi.
Şimdi merkez tip oldular.
Aynen öyle. Çok güzel dediniz. Evet. Öteki bir tipti. Kötülüğün ötekisi. Evet. Ailemizi tehdit eden tipler. Bunlara karşı uyanık olmalıyız. Türk ailesi kendi tipleriyle yaşamalı. İyi insanlarla olmalı. Namusunu koruyan, namusuna sahip çıkan adamlar.
Evet.
Değil mi?
Örf adet bilen. İnsanlar, değer bilen insanlar.
Yani karısını evirip çevirebilen, kocasını evirip çevirebilen kadın, erkek, koca, karı böyle evet. bir anlayış vardı. Evet. Şimdi geldik 2000'li yılların Türkiye'sine enteresan bir şey oldu yani bakın. Bu Türkiye'de büyük kitlelerin sempatisini topladı. Behlül ve neydi öbürünün adı hep unutuyorum. Bihter.
Bihter.
Olumlu ve pozitif tipler olarak oynatıldı. Türk dizilerinde, filmlerinde olumlu olan tipler artistleri koydular oraya ve öteki olan kişiler bizden birisi gibi algılatıldı. Yani sanki aldatmak normal bir şey, efendim böyle zenginlik için evlenmek normal bir şey, lüks hayat için her şeyini namusunda elden çıkarmak normal bir şey ve sadece bununla da yetinmedi. Biz bunu dünyaya da sattık ve bir de kalktık bununla övündük. Türk dizileri dünyaya pazarlanıyor. Ya biz nereye gitmişiz? Ya Türk dizileri de bu Türkler bu dizilerde neyi dünyaya pazarlıyorlar? Hiç düşündük mü bunu? Bunun bir vebali var ya. Bunun içinde eğer Türk kastettiğimiz Müslüman bir Türkse o hiçbir alakası yok. Mahremiyet yok. Değil mi?
Evet.
Ailenin değerlerine saygı duymak yok.
Evet. Bir de hocam
cinsel ilişkilerinde meşruiyet yok.
Evet. Yani o dışarıya satmamız da ayrı bir garabet.
Garip yani. Bununla evet. övünmenin manası ne? Para getiriyor bize.
Ve Arap dünyası tanıtıyor. Arap dünyası da çok seyrediyor Türk dizilerini. Oradaki i̇şte yani imajımız da zedeleniyor. Türk
yani
dünyasında,
o kuruluş
Arap dünyasında.
Dizisi veya
evet.
Efendim Kurtlar Vadisi bunları izlemeleri güzel bir şey. Bizi de evet. sevindiriyor.
Evet.
Bizim kültürümüzü yansıtıyorlar. Osmanlı gibi ortak dünyamızı yansıtıyorlar. Ama tabii bu dizilerde şu sinema sanatı kullanılıyor. Ondan sonra mekanlar özel seçiliyor. Diyelim İstanbul anlatılıyor bunlarla. Dolayısıyla evet. Arapların ve diğerlerinin hoşuna gidiyor İstanbul'un güzel mekanlarını
görüyor. Konak hayatı, yalı hayatı.
Konak hayatı görülüyor.
Zenginlik.
Zenginlik görülüyor. Yani zenginlik satılıyor, pazarlanıyor. Evet. Zenginlik çok satılan bir şey. Yani zenginliğe ulaşmak kolay değil ama akşam evde oturuyorsun çayın önünde. Zenginlerin hayatını seyrediyorsun. Mutlaka bir havuz var önünde girilmese de.
Evet, büyük bahçe var.
Konak var, büyük bahçe var falan.
Arabalar var, lüks arabalar.
Arabalar, yakışıklı erkekler, güzel kadınlar. Bunlar çalışmazlar mı, yemezler mi, içmezler mi, yatmazlar mı? Hep böyle nasıl süslü, yakışıklı, güzel oluyorlar.
Hiç çalışmıyorlar.
Yani bu hakikaten bu medyanın ürettiği bir afyondur.
Evet.
Medyatik afyon bu.
Çok güzel tabir hocam.
Yani medyatik afyon bu.
Aynen
böyle
öyle.
Bir şey olur mu ya? Ondan sonra da herkes zengin olmak için gayrimeşru yollara tevessül ediyor.
Ya da çalışmadan öyle bir
çalışmadan
hayat yaşamayı hayal ediyor.
Hayal ediyor. Ya öyle bir hayat normal benim gibi bir maaşlı adam yapabilir mi yani? Konak hayatı bilmem ne. Konak zengin bir şey. Hani olumlu yaşayanı
evet,
diyelim.
Evet, evet. Hizmetkarlar var.
Hizmetkarlar var. Çok zengin adamın işi yani. Maaşı bir adamın işi değil bunlar.
Evet.
Orta sınıfın işleri değil. Bir toplumun çok az bir kesimi bunu yaşar. Ama öyle bir anlatılıyor ki bütün topluma pazarlanıyor.
Sıradanlaştırılıyor adeta.
Yani işte ondan sonra da uyuşturucu niye satımı şunun bunun için bilmem ne yaygınlaşıyor. Kısası yolda zengin olma.
Evet.
Ondan sonra
ya da bu olmayınca insanlar hayal kırıklıklarını, travmalarını
yaşıyor.
Bununla telafi etmeye
tabii,
çalışıyor.
Tabii gidiyor çalışıyor, asgari ücretle çalışıyor.
Filmdeki gibi bir hayat yok.
Yok. Bu lüks de yok, bu şey de yok. Gençler hayal kırıklığına uğruyor. Enteresan biçimde muhafazakar medyadaki orta kesime hitap eden, birbirini öpmeyip ama 5 dakika birbirinin gözüne bakan gençlerin oluşturduğu filmler var. Annem çok seviyor, ben de bazen izliyorum diyorum. Nasıl bir şeydir? Orada da baktım aynı şey. Konak var.
Evet.
Yine aynı şekilde işte efendim.
Bu Hint filmlerinde mi?
Girilmeyen yüzme havuzu var.
Evet, evet.
Yok, Türkiye'de çekilmiş filmler.
Türkiye'deki, evet,
tabii.
Evet, evet.
Sakallı erkekler var.
Evet.
Başı açık, dudağı boyalı ama örtülü, diğer yerleri örtülü olan kızlar var.
Evet.
Böyle bir trend var yani, böyle bir şey var, geçişkenlik var. Demek ki bu konsept yani, toplumda ciddi bir talebi var.
Evet.
Herkes sarayda yaşamak istiyor, konakta yaşamak istiyor ve havuzda evi olsun istiyor. Nedir bu arkadaşlar ya? Bu topluma bu rüyayı kim pazarlıyor? Bu topluma bu rüyayı pazarlamakla bu toplumu nereye götürürüz? Bu orta kesimdeki insanlar daha kızgın hale gelir zenginlere karşı. Daha öfkeli hale gelir. Daha doyumsuz hale gelir, daha hırsı hale gelir, daha gayrimeşru yollara sapar. Tehdit edici bir şey bu bizim toplumumuz için aslında.
Doğru
yani
hocam.
Hiç mi bir etik değerleri yok bu senaryoları yazan, bu işleri yapan insanlar? Bu RTÜK hiç mi arada bir bunlarla oturup bir çalıştaylar yapmıyor arkadaşlar? Toplumumuzun kültürel dünyası iyi değil, gençlerimizin dünyası.
Bu şeyi değil mi hocam? Pierre Bourdieu'nun müydü bu? Televizyon hayattır, hayat da televizyondadır. O simülasyonla ilgili
yani o
şeylerde.
Evet, çok iç içe hale geliyor artık.
İç içe yani. Hale geliyor. Tabii bir de şu var değil mi hocam? Hani bu ya toplum böyle olduğu için yansıtılan şey midir televizyondaki? Yoksa televizyonda yansıtıldığı için mi toplum bu hale geliyor?
Şimdi bu konuştuğumuz örneğe evet. Bakın. Bu toplumun yüzde kaçı boğaz manzaralı, konak, havuzlu villada yaşıyor?
Hocam İstanbul'da. Yaşamayı bırakın. İstanbul'da belki 5 milyon kişi denizi 10 senede bir görüyordur.
Hayır, hayır, yani İstanbul nüfusunun yüzde kaçı böyle yaşıyor? %3 falandır yani.
%3 çok büyük
çok
rakam
belki,
hocam.
%1 diyelim yani.
Yani belki binde bir.
Yaşasın, parası varsa evet. Yaşasın ama evet. Sen getirip bunu insanlara
normal hale getiriyorsun. Normal
gösteriyorsunuz. Sokmak, sürekli bu rüyayı satmak. İnsanlar ilgi duyuyor, haz var.
Zevk
yani
var.
Zevk var,
çalışma
şu var,
yok.
Bu var. Rehavet var.
Evet.
Ama bununla toplum yanılır. Bununla toplum uyuşur. Bununla toplum başka hırslara yönelir. O nedenle problemli bir şey. Ben yaptım satıyorum sana ne diyemezsiniz. Bu kamu yayıncılığı. Kamu yayıncılığı herkese açık olan yayıncılık. Bundan dolayı kamu güvenliği diyoruz ya veya kamu etiği diyoruz. Kamu etiği bununla ilgili mi? Etik kurulumuz var. Bu etik kurulumuz ne yapıyor hakikaten? RTÜK kurulumuz var, etik kurulumuz var, bilimsel kurumlarım. Maşallah çok kurullarımız var. Yahu bunlar topluma karşı diyoruz gençliğimiz şöyledir, böyledir. Ama işte bakın bu boyutları var yani. Bunlar üzerine düşünmemiz gerekiyor. Bu sahte rüyaları, bu uyuşturucu rüyaları topluma zerk etmekle toplum için hayırlı bir şey değil. Doğru bir şey değil. İngiltere'de evet. Ben 1,5 sene kaldım. Amerika'da bu filmler bu kadar yine köşke anlatılmaz. Dizilere bakın yani.
Evet.
O bir ara Latin dizilerini seyrediyorduk. Bu kadar köşk yoktu yani.
Evet.
Maria filmi vardı mesela. Şimdi ondan sonra İngiltere'de kaldım. Vallahi İngiltere'deki diziler çok gerçekçi. Çiftçilerin hayatını anlatıyor. İşçilerin hayatını anlatıyor.
Evet.
Bazen zenginlerin hayatını anlatıyor. Ya kaç tane zengin böyle yaşar ya?
Evet.
O zengin o konağı ayakta tutmak için benden çok daha fazla çalışır yani. Hani ben akademisyenin mesaisi az olan insanım yani. Değil mi?
Hocam o zaman burada...
Yani Murat Ülker o kadar zaman harcayabilir mi rahat o konağında?
Doğru.
Mümkün
yani,
değil.
Bir kere bu tiplerin yüceltilmemesi lazım. Bizim senaryolarımızda, dizi filmlerimizde,
evet,
sinema
evet,
filmlerinde.
Evet.
Ya da tiyatroda. Yani evet. Başka sahne sanatlarında.
Tiyatroda pek yok. Çünkü bizim evet. Tiyatro hala sol.
Evet.
O Yeşilçam'ın eleştiririz, dinden az bahsederler ama yine de o sol kültürü bir şey vardı yani. İşçilerden bahseden, fakir fukaradan
evet.
Bahseden.
Bir de yani. bir mesaj da gençlere. Ya evet. Aslında bu tipler kurmaca tipler, kurgu tipler.
Evet.
Gerçek hayatta iz düşümü olmayan yani yok denecek kadar az tipler. Makbul tipler de değil. Yani bunlar evet. Ahlaklı tipler, değerli, örflü, evet. Adetli tipler de değil. Bunlara özenmeyin, çalışın. Çalışarak
artık onlar
kazanın, bir hikaye oluşturun diyeceğiz.
Menfi olmaktan çıkmış, altına evet. Sonradan görme Mercedes çeken genç, tamam mı? Biraz da o konak çevresine oturan genç, her kadının namusu üzerinde söz hakkına sahip olduğunu düşünüyor. Ona göre konuşuyor, ona göre hareket ediyor, ona göre bilmem
evet.
Ne yapıyor. Böyle bir muktedirlik havası, kibir havası çıkıyor
evet.
Ortaya.
Narsisizm
var. Narsisizm çıkıyor.
Doğru.
Yani bu şehirli zenginlikten gelen bir şey değil. Bu sonradan görme zenginlikten gelen bir şey.
Evet.
Bu.
Evet. Hakikaten. Değersiz zenginlik. Hocam çok teşekkür ederiz. Şimdi kısa bir ara verelim hocam. Aranın ardından yine biz evi konuşacağız.
Yine evi
aileyi konuşacağız. Bu sefer bu kadınları bu dışarıda istihdam etme, bu kadar dışarıda çalıştırmaya heves ettirme sevdası nereden çıktı? Araba sevdasından buraya döneceğiz
evet.
Hocam. Değerli dostlar, düşünce günlüğüne şimdi kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından kadın evde de çalışandır diyeceğiz efendim.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Değerli dostlar, Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, Düşünce Günlüğü programımız devam ediyor. Ben Deniz Alican, her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamızla birlikteyiz. Programımızın ilk bölümünde bir Türk roman tipi olarak da yani bir züppe tipin nasıl ideal tip haline getirildiğini konuştuk hocamızla. Bu bölümde de yine aileyi konuşacağız. Aslında bütün bunları biz aile için konuşuyoruz. Bazen sapkın akımları konuşuyoruz. Hocamla burada LGBT'yi konuşuyoruz. Ama geldiğimiz nokta hep bunlar aileyi ifsad ediyor. Aslında o züppe tip de aileyi ifsad eden bir tip.
Tabii.
Yine
tabii.
Döndük dolaştık hocam, aileyi konuşacağız. Hocam siz aileyle ilgili ayda bir yazı yazıyorsunuz neredeyse, ben bakıyorum.
Yani şeyimiz oldu, öteden beri artık bu alanlarla ilgi
evet.
Duyuyoruz. Duyarlılık meselemiz oldu.
Evet.
Bunlarla ilgili araştırmalar yapıyorum,
evet.
Okumalar yapıyorum, ders evet. Veriyorum.
Kitaplarınız var, makaleleriniz var.
Hem varoluşsal hem de akademik bir ilişkim var. Yani.
Evet.
İkili bir ilişkim olduğu için.
Hocam kadın evde de çalışandır diye bir yazı yazdınız siz. Yani bu modernitenin kurgusu, işte kapitalizmin pratiği, feminizm anlayışı
söyleme evet.
Yaygınlaşmaya başladı toplumda da. Burada da hani böyle merkezde de kadın var. Özellikle feminizm üzerinden gidersek ki modernitenin kurgusunda, kapitalizmin pratiğinde de hep biz merkezde böyle bir kadını görüyoruz.
Yani bunlarda kadın...
Kadın üzerinde bir ayrıştırma.
Feminizmle yapılıyor. Feminizm, kapitalizmin kadın söylemcisi yani, kadın ideolojisi.
Ve bunlar şöyle bir algı yayıyorlar. Yani kadın çalışan olmalıdır ama bu ev dışında bir çalışmadır.
Tabii kimsenin aklına çalışma ev içi gelmez.
Gelmez. Biz zaman zaman şunu da çok eleştirdik hocam. Yani muhafazakar AK Parti hükümetleri zamanındaki aile bakanları, çalışma ve sosyal güvenlik bakanları da hep bunu alkışladılar. Yani bu dışarıdaki istihdamı, kadınların dışarıdaki istihdamını. Hatta en son Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız şöyle bir açıklamada bulundu. 22 yılda kadınların çalışma hayatındaki pay %28'den 2023'te %36'ya yükseldi. İnşallah 2024 yılı sonu rakamlara çıktığında %37,5'a ulaşacağız. 2028'de de %40'ı hedefliyoruz dedi istihdamla ilgili. Siz de diyorsunuz ki ya hep bu dışarıyı görmeyin, hep iş hayatı dışarıda demeyin, çalışma dışarıda demeyin. Kadının evde ciddi bir rolü var, yani çalışan rolü var. Hatta siz evin dekoratörü bile diyorsunuz hocam. Yani evi düzenleyen, çekip çeviren, evi temizleyen, çocuğun terbiyesiyle ilgilenerek öğretmenlik yapan, yemek yaparak aşçılık yapan, bir nevi iç mimarlık yani o dekoratörlük. Böyle bir rolü var. Siz dışarıya aldığınız zaman evdeki bu işleri bu sefer başka biri yapıyor. Ya da başka bir eve bu işleri yapmak için çalışmaya gidiyor. O zaman makbul oluyor ama evin içinde olması...
O çalışan kadın oluyor.
Evet. Hocam aslında birçok mesele var. Bir, hep ben bu soruyu size soruyorum. Yani muhafazakar iktidarlar, hükümetler zamanında bu iş muhafazakarlar eliyle niye yapılıyor? Yani yapılmasının sebebi ne? Yani bu feminizm söylemin, kapitalizmin pratiği, modernizmin kurgusu ama bir şekilde Türkiye'de 25 yıldır muhafazakarlar eliyle dillendiriliyor bu söz.
Yani
birçok mesele var. Neler söylemek istersiniz?
Çok hayret ediyorum. Yani ben bu konuyu ilk defa Aile Bakanlığı kurulduğunda Fatma Şahin'di sanırım ve bir açıklama yapmıştı. Efendim bu zengin iş çevrelerinin hanımlarıyla Türkiye'de %30 kadın sadece çalışıyor, diğerleri yok. Ben de o zaman gazetede yine bir gazetede yazıyordum. Bunun yanlış bir sınıflama olduğunu, iç istihdam ve dış istihdam diye yeni kavramlar kullanmamız gerektiğini söylemiştim. Kadının evde de çalışan, istihdam edilen bir kişi olarak görmek lazım diye. Sağ olsun o zaman da Aile Bakanı beni aradı falan, teşekkür etti eleştirim için. Bir duyarlılık vardı demek ki, bilmiyorum ama şimdi hakikaten yani bir bakanımızın kalkıp aile yılına referansa bulunarak böyle konuşması beni muhafazakarlık aile düşüncesi konusunda yaşanan paradoks ile ilgili çok şey yapıyor, yani gerginleştiriyor. Yani ben muhafazakarım, kültür konusunda muhafazakarım yani, en azından siyasal alanda daha liberal görüyorum kendimi ama kültür konularında muhafazakarım ben. Kendimi öyle tanımlıyorum. En çok da ailede mesela ailenin korunmasını istiyorum. Anneliğin olmasını istiyorum. Babalık, evlatlık, dedelik bunlar olsun. Yıllardır hep bu konularda o nedenle yazıyorum, araştırmalar yapıyorum. Kimse de bana görev vermedi yani bu konularda. Ne devlet bana görev verdi şunu yap dedi. Ne de bir vakıf. Kendi çabamla yaptım bunları. Önemsiyorum. Çünkü bu önemli yani. Biz bu toplumda okuduk, yetiştik, sosyolojik yapıyoruz. Ama bu topluma karşı da borcumuz var, mesuliyetimiz var yani. Biz sadece araştırma yapmakla değil, yaptıklarımızla topluma faydalı olmak, toplumu aydınlatmak zorundayız. Şimdi geldiğimiz noktada da yani ailemiz yangın alıyor. Bakın bu sene sadece bu yıl evlenenlerin %40'ı boşanmış. Bu normal bir şey değil. Burada ailede bir patolojinin var olduğunu gösteriyor.
Evet. Doğurganlık oranı hocam 1,53'e düştü.
Doğurganlık oranı düşüyor. Bakın bir yandan
Avrupa'nın gerisindeyiz.
Bu doğurganlık oranı düşüktür. Bu konuda yakınacaksınız. bu konuda duyarlılığınızı sergileyeceksiniz.
Aile yılı ilan edeceksiniz.
Ondan sonra da kalkıp kadın niye sadece evde ve evde olduğu zaman çalışmıyor, ona dışarıya taşıyalım, çalışalım ve bunu hedef diye kendinizi planlıyorsunuz. Bir mühendislik yapıyorsunuz, aile mühendisi. Bu doğru bir mühendislik değil. Bakın bu mühendislik de olmaz. Köprüyü böyle planlayabilirsiniz. Fabrikayı planlayabilirsiniz. Yolu planlayabilirsiniz. Havalimanını planlayabilirsiniz. Hastaneyi planlayabilirsiniz. Ama aile böyle olmaz. Çünkü kadınları evden tamamen dışarıya gitmeye yönelik teşvik ettik mi? Bunu destekledik mi? O zaman evde kadın kalmaz. Yani kadının evde harcayacağı zaman, anne olacağı zaman, evinle ilgilenmesi zamanı, evinde yemek yapma zamanı, evinde çocuk yetiştirme zamanı olmaz.
Evet.
O zaman ne oluyor? Çocuğu anaokula, kreşe postalıyoruz. Yemekle getir götür diyoruz.
Evde temizlik yapmak için başka bir kadını çağırıyoruz.
Bakın normalde ailenin rolleri bitiyor. Ailenin rolleri bittiği için aile de biter. Aile yaşlara bakmazsa, çocuk doğurmazsa, yemek yapmazsa, restoranlık görevini yapmazsa bir tek cinsellik için aile olur mu? Onun için de artık partner hayatı yaşıyorlar. Aile bütün rolünü kaybediyor. Evet. O zaman da aile kaybolur. Ondan dolayı bizim özellikle çalışma hayatıyla kadın ilişkisini, çalışma hayatıyla aile ilişkisini tamamen yeniden düşünmemiz lazım. Mesela kadını çok fazla dışarıya teşvik etmeyeceğiz. Çalışana gidip çalışma demeyeceğiz. Elbette doktor olsun, şu olsun, bu yetişsin ama anneliği de önemsesin. Annelik de önemli. Ev kadını diye uyduruk bir şey. Ev kadını. Ev kadını değil. Evinde çocuklarının annesi. Değil mi? Başka evet. Şey. Sonra şu var. Kadın emeğinin üstü de örtülüyor. Yani dışarıda gidip bankada çalışan kadının, emekçi kadın da çocuğuna bakan kadının yaptığı emek değil mi? Anaokuluna gidip başkalarının çocuklarına emek vermek, emekle karşında maaş alıyorsun, adında öğretmen oluyor da, kendi evinde çocuklarına baktığın zaman ortaya koyduğun emek emek olmuyor mu? Yaptığın işin bir parasal karşılığı yok mu? Değil mi?
Evet.
Evde kadın çalışandır. Evdeki kadın emekçidir. Evde de bir emeği var. Bu kadın emeğine saygı duyalım. Bunu tanıyalım, bunu görelim. Bunu bir defa anlamamız lazım. Boşanmalar açısından da önemli bu. Evin rollerini korumamız gerekiyor. Yoksa daha çok yeni kurumlar açarak anaokulu, kreşler, huzur evleri, kadın sığınma evi, erkek sığınma evi, bir sürü kurumlar üretiyoruz. Ailenin rollerini üstleniyor. Artık aileye de gerek yok zaten. Kapatalım, kilidi vuralım, gidelim. Kapatıyoruz zaten. Bütünsel düşünme bu açıdan önemli. O nedenle sürekli dilimizde tüy bitti diyoruz evet, ki ya kardeşim bu aile siyasetimiz. Bir çalışalım, geliştirelim, ortaya koyalım. Muhafazakarlık en çok burada ortaya çıkar. Cumhurbaşkanı da gündeme getiriyor. Cumhurbaşkanı oturup bunları yapacak değil yani. Değil mi?
Evet.
Ve Türkiye behemahal bu bütün ülkenin meselesi, bütün siyasi partilerin meselesi. Bütün kesimlerin meselesi, aile duyarlılığı olan özellikle muhafazakarlar bunun üzerinde durmalılar, kadının çalışması yönünü önemsemeliler. Hanımlarını ona göre çalıştırırlar. Ben hiçbir zaman tam mesaili çalışan hanım düşünmedim. Hanımıma da açık dedim. Tam mesaili çalışmayacaksın. Yarım gün en fazla.
Belki
yani istemiyorum. Ben
evet.
Evleneceğim kadın zaman yarısını benim evimde çocuklarımla harcayacak kardeşim. Benimle ilgilenecek. Ben de tam mesai istemedim. Çok şükür mecbur kalmadım. Ama ben de diyebilirdim hanımın tam çalışsın, ben senin meselesi değil. Daha çok para kazansın, daha iyi arabalara binelim, daha iyi evimiz olsun, bir evde alalım kiraya verelim, bilmem ne yapalım. Hayır, yani Müslümansak, aile idealimiz varsa on zaman bu çaba içinde olacağız. Ha yine biz ne kadar başarılı aileler haline gelebiliriz? Bizim çabamız, gayretimiz.
Ya da toplum biz bunu hakikat biliyoruz hocam.
Evet, yani hakikat ailenin, bunu biliyoruz.
Ailenin bu değerlerle, ama, bu anlayışla evet, ayakta duracağını
inanıyoruz.
Duracağına inanıyoruz.
Daha farklı yol söyleyen varsa söylesin. Ama biz kendi üzerimize düşünmeyi bırakıp sürekli dış güçler, Yahudiler, küreselciler deyip onlara küfür edersek, onları gösterirsek kendi kapımızın önünü sürmeye temizleyemeyiz, süpüremeyiz.
Evet.
Sorunlarımızı çözemeyiz yani, evet. Açıkçası.
Demin hocam o ifade buyurduğunuz mesele önemli. Belki devlet özel sektörde de çalışan dışarıda kendi memuriyetinde evet. olan kadınlara da böyle yarı zamanlı bir mesai uygulamalı. Yani
onlar gündeme geldi, getiriliyor.
Öğlene kadar, öğleye kadar evet. çalışmalı ya da öğleden sonra işte beşe kadar. Ya bu çalışma bir kadın için yani 3-5 saati geçmemeli yani.
Evet. Ne kadar idealize edersek edelim evet. eşitliği.
Evet.
Yine de Türkiye'de kardeşim somut kültürümüzde, sosyolojimizde kadın eve gelince %80'i
yemek yapıyor.
Evdeki işleri çoğunlukla kadın yapar.
Kesinlikle öyle.
Ya evi doğumu temizliyor. Kadın yapar. Bebekle en çok kadın ilgilenir.
O yemeği o yapar.
Efendim emekli erkek de sorumlu değildir demenin manası yok burada.
Evet.
Yani.
Evet. Fıtraten de o işleri daha yatkın yani.
Zaten yarım günde bir kadının eğer sanatsal faaliyetleri varsa idealleri çerçevesinde
onu tatmin etmek için yeterli bir zaman.
Sosyal sorumluluk çalışmaları yapma varsa o zaman da yeter bir
zaman. Yeter bir zaman. Yani. Evet. Evet. Hocam çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim.
Değerli dostlar, bugünkü Düşünce Günlüğü programımızın sonuna geldik. Haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murad ediyoruz efendim. Hoşça kalın.